Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz.
Merhabalar herkese, umarım herkes çok iyidir.
Umarım hepiniz gerçekten çok iyisinizdir. Bugün sendromlar hakkında konuşalım dedik. Bunu söylememizin sebebi de genel olarak pazartesi kalktığımızda herkesin o dediği pazartesi sendromundan yola çıktık birazcık da.
Her şey pazartesi başlama sorumsalı.
Evet, yani o pazartesiler bizi çok yorduğu için dedik ki hadi bunu yapalım.
Biraz sendrom konuşalım dedik.
Biraz sendrom konuşalım. Tabii ki pazartesi sendromunu konuşmayacağız. Birazcık daha farklı sendromlar üzerinden gideceğiz. Ama iyi olacağını düşünüyorum. O zaman başlıyorum.
Hadi bakalım.
Hadi başlayayım bakalım. Aşırı empati sendromu.
Geldi. Evet.
Geldi. Evet. Bu sendrom psikolojide bir başkası nasıl düşünür? Daha çok da halk dilinde el alem ne der diye düşündüğümüz. Ve bu düşünceyle kişinin kişisel olarak yapacağı seçimlerde hep kendini geri planda bırakması. Bencilliğin aslında en az düzeyde olduğu bir sendrom. Yani nasıl söylesem, mesela biz iki yakın arkadaşız. Evet. Ve ben senin hayatını kendi hayatımdan daha çok düşünüyorum. Kendi hayatımı her zaman ikinci, üçüncü, dördüncü plan atıyorum.
Ne kadar yanlış.
Senin hayatın benim hayatım daha önemli benim için. Halbuki hani kişinin kendi hayatının daha önemli olması ve diğerlerinin de olması gerekiyor tabii ki. Kendi hayatının daha önemli
bence olması
gerekiyor.
Bence bu sendromu yaşamayan tek bir insan tanımıyorum. Çünkü bunu yaşamadan düzeltemezsin bence.
Evet. Ben de öyle düşünüyorum.
Yani bunu insan yaşar, bir hissedersin yani. Hakikaten bence duvara toslamak gibi fark edilmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Hepimiz yaşamışızdır bu sendromu. Ama yaşadıktan sonra düzeltmeyen de çok az insan tanıyorum. Artık bilinçliyiz bence bu konuda birçoğumuz. Ben öyleyim.
Yani bu birazcık şey gibi, herkesin kendi hayatının başrolü olması gerektiği gibi bir şey. Yani
evet,
mesela
evet.
Var mı bilmiyorum ama mesela ben de senin dediğin gibi yaşayarak öğrendiğim bir durumdu mesela. Eskiden bir ilişki yaşadığımda, bu arkadaşlık da olur, normal ilişki
tabii
de
ki
olur, hiç fark etmez. O insanın hayatına giriyorum ben. Yani aslında orada bir hayat bütünleşmesi olması gerekirken ben o hayata giriyordum. Kendi hayatımı mesela hiçe sayıyordum. Sanki benim istek ve arzularım yokmuş, ben yokmuşum gibi.
Bir de oraya adapte olup oraya göre yaşamak gerekiyormuş gibi hissediyorum ben de mesela. Yani biri mesela arkadaşız ya, atıyorum. Arkadaşız zaten, atmıyorum. Seninle birlikteyken sana göre yaşamam gerekiyormuş gibi her şeyi. Kendi tüm isteklerimi yok sayıyorum. Ne istediğimin bir önemi yok. Gözde kahve içmek istiyorsa kahve içelim. Gözde yürümek istiyorsa yürüyelim. Ben zaten her şeyden keyif alırım. Ama içten içe keyif almadığım şeyleri de yapıyorum belki yani. Bu çok yanlış aslında.
Çok yanlış. Niye sen keyif almadığın şeyleri sırf ben istiyorum diye yapmak zorundasın
işte,
ki?
Fark edemiyorsun ki onu.
Onu fark ettin ya. Yani onun için çok fazla hayatında şöyle bir geriye yaslanıp hayatına
kendine
uzaktan bakman
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle.
Sen hani demiştin ya, bu pandemi süreci bana çok yaradı. Hani hayatıma, bir çevremdekilere uzaktan baktım diye.
O günden
diye.
Beri iyiyim.
Evet. Hani insanın gerçekten öyle bir zaman diliminde olması ve arada bir hayatına uzaktan bakıp nerede doğru ve yanlışları yaptığını görmesi gerekiyor.
Kesinlikle. Bu arada ben şehir değiştirmiştim. O zaman mecburdum yani. Anneannemin yanına gitmiştim de şehir değiştirmeye gerek yok. Sadece tek başıma kalmak önemliymiş.
Evet.
İnsan gerçekten tek başına kalabileceği bir alan yaratıp uzaktan şöyle bir oturup ben ne yapıyorum, yanımda kim var, kimlerle mutluyum ya da neyden mutluyum, neyden mutsuzum, bunları düşünmesi gerekiyor ama doğru çerçevelerde. Çünkü bazen duygusal buhranlar da insanı yanıltabiliyor. Onların da altını çizeyim.
Özellikle bazı dönemlerde çok fazla ne yapacağımızı bilemediğimiz zamanlar olabiliyor.
Tabii ki, her zaman.
Hani öyle olduğu
neredeyse
zaman, evet, gerçekten, çünkü çok çok yorucu hayatlar yaşıyoruz ve
kaoslu
hep bir
hayatlar var çünkü
evet,
hep
gerçekten.
Büyük şehir hayatı işte.
Benim kuzenim yurt dışına gitti. Nereye? İsviçre'ye mi? Seçiyorum, bir yere gitti.
Ay, dünyanın en mutlu şehirlerinden biri. Ülkelerinden.
Yani gitmiş mesela, sıkılmış.
Evet, öyle
çünkü
diyorlar.
Çünkü hiçbir şey, korna sesi bile yoktu diyor.
Orada
hani
oturan
hiçbir şey
İstanbul'a
yoktu.
Gelmek istiyor.
Evet, hiçbir şey yoktu diyor ve ben diyor çok kaossuz kaldım diyor.
Bizim eksiklikler.
Kaossuz kaldım. O yüzden dönmek istedim mesela, sıkıldım diyor. Gerçekten buna alışmışız.
Benim de arkadaşım var orada yaşayan. İstanbul'da geldi, okudu mesela. Ve diyor ki gerçekten çok sıkıcı. Yani çok sıkılırsınız.
Evet.
Ben eğlenmek istiyorum.
Evet, yani bu gerçekten çok yorucu bir şey.
O da doğru.
Peki böyle nasıl söylesem, hayatının bir döneminde gerçekten aşırı empati yaptım ve kendimi tamamen yok saydım dediğim bir
tabii
dönem var mı?
Tabii ki olmaz.
Peki mesela o döneme baktığın zaman hani böyle bir şu anki olduğun konumdan kendini memnun hissediyor musun?
Tabii ki.
Mesela ben çok hissediyorum.
Ben de öyle. İyi ki yaşamışım diyorum o dönemi.
Evet.
Ya onları iyi ki yaşadık ki şu an neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebiliyoruz ve şu an yıpranma derecemiz de azalıyor bence.
Evet, insan bir şeyler yaşadıkça gerçekten yani.
Şaşırmam diyorum ben birçok şeye. Şaşırmam. Şaşırmıyorum mesela artık. Şaşırmamayı öğrendim yani.
Evet,
çok
o birazcık yaşadığımız toplumdan dolayı da
tabii
olabilir.
ki
Yaşanan
olabilir.
şeylerden dolayı da olabilir ama yaşadıklarımız ciddi anlamda farkındalığın yüksekse bu arada. Yani çok insan da biliyorum bir şeyler yaşıyor, zorluklar görüyor ama oradan herhangi bir dersi çıkartmıyor ve hayatına onu etki etmiyor.
Evet.
Aynı şekilde sonra tekrar devam ediyor. Sonra tekrar aynı şeyi yaşadığında ben bunu neden tekrar yaşıyorum diyor. Çünkü oradan alman gereken dersi almadın. Hayatımız aslında bu şekilde ilerliyor birazcık da ders alma üzerine.
Tabii ki.
Ders
farkında
almadığın
olmak
zaman
önemli işte yine.
Evet, gerçekten ben mesela geçen sene falan herhalde artık kendi hayatım dediğim o kısma geldim. Onun haricinde ben her zaman şeydim. O hani bir de şeye sığınıyoruz ya, amaçlığa.
Tabii, ay.
Bir de ona sığınıyoruz.
Bizim bu sığınmalar
aynen.
gerçekten.
Anaç ruhluyum. Ben o yüzden insanları çok düşünüyorum. Hayır abi. Öyle bir şey yok. Onu düşünemezsin. Çünkü senin hayatın önemli olan. Bu karşı tarafa herhangi bir bencillik değil. Zaten kendi hayatını düşünmeye başladığın anda, yani kendine önem verdiğin anda, karşı tarafın düşüncelerine ve tarzına da önem vermeye
tabii
başlıyorsun.
Ki.
O saygınlığı edinmiş oluyorsun. Çünkü kendine saygı duymadan bir insan nasıl başkasına saygı duyabilir ki? Bu sadece sanki göz doldurmaymış gibi geliyor bana birazcık da. Yani bilemiyorum.
Katılıyorum. Vallahi katılıyorum.
Yani bir öyle gelmedi diyeyim. O zaman ikinci sendroma geçiyorum.
Hadi bakalım.
Bu ismi çok tatlı. Peter Pan sendromu.
Keşke ismi kadar da güzel olsun.
Aynen öyle. Bu genel olarak büyüme korkusu olan çocuklarda görülüyor. Yani olgun oldukları halde, yaşları büyük oldukları halde çocuk gibi davranan, özellikle sosyal açıdan ama çocuk gibi davranan insanlarda görünen bir davranış
bozukluğu.
Ben bu
sendromda mıyım acaba? Bana biraz uydu gibi. Evet.
Yok, anlayacaksın. Bu öyle bir şey değil. Genellikle ailesinde otorite boşluğu olan, yani çocuğuna herhangi bir şekilde nasıl söylesem bir koruma içine almayan, sorumluluk yüklemeyen, ondan sonra özgür ve bu özgürlüğü kontrolsüz bir şekilde çocuğa veren ailelerin yapısında görülen bir şey. Onların
evet,
çocuklarında
tamam.
Görülen bir şey.
Hı-hı.
Yani mesela o çocuklar büyüdükleri zaman bu sefer şey kafasına giriyorlar. Bir iş mesela geliyor. Bir sorumluluk almaları gerektiği bir yerde ben bunu yapamam.
Hı-hı.
Bu bana ağır. Ben bunu nasıl yapacağım? Bu sefer endişe ve telaş duyuyorlar.
Giriyor şimdi.
Aynen. Bu yüzden de yüksek anksiyete gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Çünkü hiç sorumluluk almadıkları için o sorumlulukla nasıl başa çıkabileceklerini bilmiyorlar mesela.
Hı-hı.
Çevrende hiç böyle bir insan var mı? Benim var mesela.
Var mı? Var. Anlat bakalım, benim de aklıma gelir, belki açar.
Yani mesela bir arkadaşım ailesi çocuklukta hep şöyle düşünüyordum. Ne mükemmel bir aile.
Hı hı.
Çünkü hani serbest, çok rahatlar. Mesela benim ailem bir yere gitmeme izin vermiyor. Daha küçüksün oraya gitmen için
evet,
diyor. Ya da bir şey
öyle
yapmama izin vermiyor. Ama onun ailesi mesela tamamen serbest. İstediğini yapıyor, istediğine gidiyor falan filan.
Değil mi?
Mesela o zaman o benim için ulaşılması çok zor bir şey gibi gözüküyordu. Üf, benim niye ailem böyle değil? Onlar niye beni bırakmıyorlar?
Evet, ya herkes bu kadar özgür, benim ne eksiğim var falan. Evet. İyi
yani,
ki de özgür değilmişiz diyorum bazen.
Aynen. İşte belli yerlerde belli şeylerin gerçekten yapılması gerekiyor.
Kesinlikle ya. Kesinlikle.
Yapılmadığı zaman o da bir eksikliğe sebep oluyor. Daha sonrasında o insanla büyüdükten sonra konuştuğumuzda şeyi fark ettim. Hiçbir şekilde hayatıyla ilgili hiçbir konuda ailesine danışmadan kendi başına asla karar almıyor. Asla karar almıyor ve çok,
çok
korkuyor.
Kendi için ne kadar kötü bir şey.
Evet.
Ve ebeveyn olmak ne kadar önemli bir şey. Tekrar bunu fark ediyor muyuz ya? Ne olur
evet,
bu sorumluluğun çok büyük olduğunu görelim ya.
Evet, yani gerçekten her şeyden belli bir dengede olması gerektiğini.
Kesinlikle.
Ve aslında bunun lazım olduğunu, gerektiğini çok rahat bir şekilde görebildiğim bir durum oluyor
kesinlikle
bu.
Kesinlikle.
Mesela o zaman dedim ki niye dedim sen dedim sürekli dedim ailene karşı hani bu durumu yapıyorsun. Niye dedim kendin dedim bunu düşünmüyorsun yapmıyorsun çünkü
Evet, kendin karar verebilirsin çünkü hayat artık senin hayatın bir yerden sonra.
yani belli bir yaşa geldik hani belli şeyler elde ettik belli başarılar elde ettik artık belli bir yerden sonra senin adımlar atman gerekirken hala şey gibi yürüteçte gibi.
Evet.
Yani o yürüteç destek olmadan yürüyemiyor hala. Ve kendisi de bundan rahatsız. Ama diyor ki ama korkuyorum diyor. Sanki onlardan sürekli fikir almam gerekiyormuş gibi hissediyorum diyor. Onlardan fikir almadığım zaman kendimi eksik hissediyorum diyor. Ve yapacağım şeyde hep bir yanlışın olacağını düşünüyorum diyor.
Hı.
Hani bunun gibi bir şey bu sendrom. Benim mesela öyle bir arkadaşım var ve bunu söylediği zaman da mesela çok şaşırmıştım. Daha sonrasında bu sendromu okuduğumda da mesela direkt olarak
Aklına geldi.
kafamda direkt olarak onu yerleştirdim yani tamam dedim bu ya dedim.
Ya bu sendrom ikiye de ayrılıyor gibi hissediyorum. Şimdi benim de var öyle arkadaşlarım ama çok dışa dönen de var. Çok ailede kalan da var. Ama şöyle bir şey var. Mesela soru sormadan hareket edememek de bunun içine giriyor olabilir. Mesela
Evet.
bir şey yaparken sürekli yanında kim varsa soru soruyor. Böyle yapayım mı? Şöyle olsun mu? Bu olsun mu? Burada ne yapayım? Gibi.
Evet.
Çok yaşıyorum bunu ve mesela üzülüyorum gerçekten. Bu çünkü aslında böyle tatlı ya da hoş gözüküyor olabilir dışarıdan.
Evet.
Ama öyle değil aslında. İçeriden çok kötü çünkü 23-24 yaşında insanlar halindeler.
Evet.
Ama yürüteçte yürümeye çalışıyorlar. Çok kötü.
Evet, yani mesela ben de bazen fark ediyorum bir şey yaparken çok fazla şunu yapayım mı
Tereddüt.
bunu yapayım mı evet tereddüt duyuyorum ama
Ben
bu
de.
genellikle hani şunu biliyorum kontrolsüzlükten değil de bu zamanında bazı konularda yetersiz hissettirilmekten dolayı
Aynen öyle.
oradan olduğunu biliyorum mesela onu kendimde görüyorum o
Ben
zaman.
de kendimde bunu çok net görüyorum. Biz zaten gözlerle hiç anlaşamıyoruz bu konuda. Hiçbir şekilde biz iki, yani gerçekten bir üçüncü arıyoruz aramıza mümkünse. Çünkü karar veremiyoruz. Yani
Evet.
mesela oturacağımız bir yer, mesela elimizde kahve var, bir yere oturuyoruz, sağ mı sol mu? Yani 3 saat sağ mı sol mu diye düşünüyoruz.
Evet, en son ortaya
Ya
oturup tam ikisi de
yeter
olmasın o
artık,
zaman
ne
diyordun.
olur yani falan diye. Çok kötü. Bu da gerçekten yetersizliğin bir tanımı aslında.
Evet,
Çocuklara
yani
nüksedilen.
bu sendromda işte o da olabilir mi acaba bilmiyorum. Sadece burada akıl yürütüyorum.
Ya
Hani
bence bu sendrom değil de şu olabilir dediğin gibi, o mantıklı geldi bana da. Yani bir konuda ya da belirli ölçüde yetersiz hissettirmiş çocuğa. Çocuk
Evet.
Gözde'ye ve çocuk Serra'ya yetersiz hissettirilme var. O yüzden de verdiği kararın doğru olup olmayacağından bir şüphe var. Anladın mı
Evet.
içten içe? Aslında mesela biliyorum sağa oturmak istediğimi.
Evet.
Ama
Bunu söylerken ama
evet,
çekiniyoruz.
mesela
Aslında çekinmen
evet.
gerekmiyor.
Mesela Gözde nasıl sağa oturmak istemezse, o yanlışsa.
Heh.
Sağa oturmak ya yanlışsa, hani anladın
Gözde
mı?
istemezse Gözde desin ki Serra ben orada oturmak istemiyorum. Sola oturalım. O zaman ben diğerine geçiyorum. Otello sendromu. Bu
Shakespeare.
Shakespeare'den aynen
Hı.
alınmış bir rahatsızlık. Kişinin sevdiği insanı, hayatında olan insanı hastalık derecesinde kıskanması.
Hı.
Yani hani
Hı.
sürekli
Ben
hayatındaki insanların sürekli olarak ona sadık olmadığını düşünüyor. Beni aldatıyor mu? Bana yalan mı söylüyor?
Burada biraz şeyi görüyorum ya, böyle şeylerde hep yorumladığım budur yani, kişi kendinden bilir işi. Yani
Evet.
ben Otello sendromuyum, tamam mı? Seni çok kıskanıyorum. Beni aldatır, Allah'ım yarın başka biriyle basarım gibi düşünceler var. Çünkü içten içe aslında ben bunu yapabileceğimi biliyorum.
Evet.
Bana böyle geliyor.
Evet.
Ki yani düşündüğümde, iyice derine indiğimde, bir empati kurduğumda, sendroma girmeden bir empati
Evet.
kurduğumda diyorum ki demek ki kişi kendinden biraz bilir işi yani. Hani ben bunu
Öyle.
düşünebiliyorsam karşıdaki de bunu düşünebilir kafasında bu oluyor gibi geliyor. Bilmiyorum
Evet
doğru mu?
evet öyle. Yani şöyle mesela yaşadın mı hiç bilmiyorum. Mesela ben yaşadım. İlişkimde çok kıskanç bir insanla beraber oldum. Daha sonrasında o insan beni aldattı.
Yok, hiç yaşamadım.
İşte yani çünkü senin dediğine geliyor. Kişi kendinden bilir işi.
Evet.
Demek ki sen bunu yapabilecek potansiyelde bir
Mesela.
insansın ki her
Hı.
şeyi kıskanıyorsun.
Evet.
Yani çünkü insan yapmayacağı bir şeyi neden kıskansın?
Kıskansın.
Evet.
Evet.
Bana mesela bir ilişkimde şey demişti biri. Niye hiçbir şey kıskanmıyorsun? Hani
Kıskanacağım bir şey
ne
yok aslında.
yapabilirim? Neyi kıskanacağım?
Dişi sineği belki kıskanırım ben de. Neyi kıskanayım?
Yok hayır, dişi sineği de yani. Mesela bu bilmiyorum yanlış bir düşünce mi, hiçbir fikrim yok ama mesela eski sevgilisi arıyor, bunu bana söylüyor. Ben bunu normal karşılıyorum. Eski sevgilisi demiş ki işte eşyalarım bende kaldı, gelip alır mısın falan filan demiş. Bana söyledi. Ben de iyi tamam dedim. Hani sen konu nasıl konuştuğunu bilirsin.
Sen de beni abarttın kardeşim.
Ama hayır.
Şimdi, yok bak evet, buraya kadar ben de okeyim.
Şöyle bir şey var. Eğer sen zaten karakterinden ötürü orada vermen gereken cevabı veremiyorsan, benim orada kıskanmam ya da kıskanmamam o olayı değiştirmeyecek. Bir şey kesinlikle olmayacak. Hı hı. Senin orada zaten tavrını ortaya koyup, karakterini ortaya koyup sonra da hani geri çekilmen gerekiyor.
Aynen öyle.
Benim orada kıskanmam gereken bir durumu yaratmaman gerekiyor. Ki ben öyle bir şey kıskanamam. Ne yapayım yani?
O olayı sen yaratmayacaksın ki karşıdan da bir şey beklemeyesin. Ha. Yani sen karşıya o güveni sağladıysan ister eski sevgilinle ister eski karınla bir husumete, bir konuşmaya, bir mülakaşaya gir. Yani bileceğim ki bir durum var, o çözülmeye çalışılıyor.
Evet.
Arada bir şey yok yani.
Evet.
Bunu biliyorsam, sana güveniyorsam sonsuz, ne düşündüğüne eminsem içeride.
Ki güvenmiyorsam niye ilişki içerisindeyim?
Heh, güvenmiyorsam neden seninleyim?
Aynen öyle.
Ve biliyorsam ne düşündüğünü, ne söyleyeceğini, tamam. Yani kıskanacak bir şeyim yok.
Aynen. İşte dediğim gibi burada karakter giriyor. İnsanlar bence şunu karıştırıyor. Ben bunu her zaman söylüyorum. Sahip olma dürtüsüyle sahiplenme dürtüsünü birbirine karıştırıyorlar.
Evet, evet, kesinlikle.
Sahip olma dürtüsü dediğin şey, karşındaki insanın hayatını nasıl söylesem böyle dünyasını böyle sıkıştırıp, hı-hı, sadece kendi hayatında var olması gerekiyormuş gibi. Yani hani diyoruz ya, hayatımızdaki insanların hepsi birer gezegen ve o gezegenlerin hepsi çok güzel. Ben dünyayım, onlar da benim çevremde gezen çok güzel gezegenler. Kesinlikle. Diye bahsediyoruz.
Evet.
Hepsinin ayrı ayrı yeri var diyoruz.
Hı-hı.
Sahip olma dürtüsünde olan insanlar tek olmak istiyorlar. Tek olmak istedikleri
gezegenler
için.
Gezegenler olmasın istiyorlar.
Aynen. Başka hiçbir gezegen onun önüne geçemesin istiyorlar. Bunun için çabalıyorlar.
Hı-hı.
Ama sahiplenen insan ise tam tersi. Karşındaki insan zarar görmesin diye o duyguyu besliyorlar. İnsanlar bence bu iki ayrımı çok karıştırıyorlar.
Kesinlikle hak veriyorum.
Ben öyle düşünüyorum. Yani tam emin değilim yine.
Doğru. Ya ben de bu konuları anlamam için belirli olaylar yaşamam gerekti. Yoksa ben de algılayamıyordum mesela. Yani o karakterden mi bekliyordum artık karşıdan mı? Yoksa ben mi kendimden biliyordum? Onu ayırt edemiyordum. Ama belirli olaylar yaşamak kafada oturtmaya sebep oldu. Aslında o karakterin buna izin vermeyeceğini ya da benim böyle bir şey yapmayacağımı gibi gibi algılamaya başlıyorsun. Bazen de bazı şeyleri yaşamak gerekiyor gerçekten.
Evet.
Yaşamadan anlayamıyorsun ki ben biraz öyleyimdir. Yaşamadan hiçbir şeyi anlayamam. Yaşamam gerekir. O yüzden de çok denerim. Denemeye bayılırım. Olmuyorsa da kendim görmek isterim. Kimse evet. bana bunu anlatmasın. Anlatsa da bir kulağımdan girer, bir kulağımdan çıkar yani.
Yani kimse o hata kotası vardır ya.
Kesinlikle.
Hani bir arkadaşım vardı. Sen de tanıyorsun. Bir hatayı 1500 kere yapmıştır ve saatlerce ona konuştuğumu biliyorum. Saatlerce böyle ağlaya ağlaya beni arardı. Ona saatlerce konuşurdum. Dilimde tüy bitmiştir artık onu konuşacağım diye.
Ama boş duvara konuşsan eğrilirdi biraz.
Ha, falcıya gidiyordu. Diyordu ki falcı bunu dedi. Ben de dedim ya.
Gerçekten.
Onun dediğine inanıyordu. Ben benim dediğime inanmıyordu.
Ha benim yavrum.
Ondan sonra.
Öyle oluyor.
Hani öyle durumlardan sonra yani nasıl söylesem şeyi fark ettim. Artık dedim. Bir insanların hata kotasının olduğunu anlamalıyım ve algılamalıyım. O kotayı doldurmadan kimse o hatayı görmüyor, hata olarak görmüyor onu. Ve sen ona hata olduğuna inandıramazsın. Nasıl ya, inandıracaksın?
Bazı insanlar tecrübe aktarımını alabilecek insanlar olmuyorlar. Ben de onlardan değilim. Yani
de
tecrübe anlatımını dinlerim ama kendime onu ders olarak almam yani. Görmem gerekiyor yine de.
Çünkü başkasının tecrübesi senin hayatında.
Senin aynı olamaz bir de.
Evet, etki edemez yani.
Bir de işte o an şuraya geliyoruz tekrar. Dışarıdan bakamıyorsun. Mesela sen o arkadaşına dışarıdan bakıp o aklı verebiliyorsun. Çünkü çok net görüyorsun.
Evet.
Ama o çok içinde.
Evet.
Birebir yaşadığı için onu dışarıdan göremiyor.
Evet.
Bu yüzden çok önemli. Bazı bunun da farkında olup fark edip yapmak gerekiyor tabii ki. Bazen dışarıdan izlemek önemli o yüzden. Bir de dışarıdaki gözü önemserim ama tecrübeleri çok önemsemem.
Evet evet. Ben de öyle. Mesela genellikle şey duyumu alıyorum ben. Ablam olduğu için, ablam var, ne kadar şanslısın.
Öyle
Hani en
değil.
azından onun yaşadıklarını görüp hani kendine ders ediniyor olabilir. Hayır. Yani onun
O onun
yaşadıklarını
tecrübesi.
yaşıyorum ve öğreniyorum.
Evet.
Onun ben yaşadığı çok şeyi görmüşümdür. Ama hiçbirini kendime çoğu zaman, yani bazı duygusal anlamda çoğu şeyi alıyorum tecrübe olarak, ama yaşantısal anlamda almıyorum. Alamam da,
Zaten
görmem
o onun
lazım.
tecrübesi. Sende başka işleyebilir.
Evet.
Her zaman aynı olmak zorunda değil asla.
Aynen öyle. En son olarak bir sendromumuz daha var.
Nedir?
Stockholm
Ha,
sendromu.
evet. Bu bence
La
kulaklara çok
Casa de Papel.
evet çok aşina bir sendrom. Ben sendrom.
Sendrom.
Sendrom bence bilirler yani. Birçok insan bilir gibi.
Yani bu sendrom aslında bir olaydan çıkıyor. Aslında gerçekten La Casa de Papel'deki gibi bir olaydan. Yıllar önce, işte 1900 yıllarda banka soyguncusu tarafından işte rehinler alınıyor ve o rehinlerden biri banka soyguncusuna karşı işte bir şeyler beslemeye başlıyor. Bu tarzda çıkıyor. Bu da şey olarak yorumluyorlar. Hani sürekli şiddet yaşamanın sonucu olarak, nasıl söylesem, kurbanlar, yani
O
kurban
şiddeti
demek de istemiyorum
normalleştiriyor mu?
ama evet, saldırganla çok rahat bir şekilde duygusal bir bağ kurabiliyorlar. Çünkü sürekli, yani şey gibi, bu gördüğün şeyi görünce bir hani tanıdık hissi yaratır ya sana, ben bunu biliyorum hissini alırsın. Onun gibi, yani sürekli hayatlarında şiddet gördükleri için daha
Onu
sonrasında öyle bir şiddete de
maruz
farkında,
kalınca.
aynen, maruz kalınca diyorlar ki
Ben
tamam
buna
yavrum.
aşinayım. Bu bir aşk olabilir.
Aynen, ben buna aşinayım. Bu benim bildiğim duygu, yaşadığım bir şey. O yüzden kendileriyle bağdaştırıp bağ kuruyorlar.
Böyle birini hiç tanımıyorum ya da çevremde yok ama aile dizisini izleyenler bilir. Orada vardı. Bir
Evet.
onu biliyorum. Yani gerçekten yok. Hiç böyle bir şey yaşayan birini görmedim televizyon dışında çevremde. Var mı senin hiç?
Yani yok, ama genel olarak hani çevremizde baktığımız zaman aslında ailesel düzeylerinde problem olan insanların gerçekten aile düzeylerinde yaşadıkları problemlerle ilgili insanları bulduğunu görebiliyoruz. Yani ben
Tabii
öyle
ki.
görüyorum.
Denk buluyorsun bu arada. Davul bile dengi dengine derler ya. Ne
Aynen.
yaşadıysan onu çekiyor musun artık? Enerji mi öyle oluyor?
Bilinçaltı
Ha,
orada.
ya da bilinçaltı. Evet
İşte
işte.
10 tane önünde insan var. 10 tane insanın arasında bir tanesini tutup çekiyorsun ve o tutup çektiğin kişi sana en yakın olan kişi.
O enerjiyi alıyor oradan
Aynen,
çünkü o
çünkü
bilinçaltında o var.
evet, o direkt olarak senin tanıdığın ve gördüğün bir şey olduğu için onu çekip alıyorsun. Sonra hatta şey deriz ya, abi hep mi problemlisi beni bulur ya?
Mıknatıs mıyım
He,
ben ya?
hep
Çekiyorum bunu.
problemlerimi çekiyorum abi ben.
Evet.
Evet, çekiyorsun. Çünkü hani
sağlıklı olanı
gördüğüm bir şey.
bilemiyorsun kendin
Evet.
için. Görmemişsin çünkü sağlıklısı var ama sen
Evet.
onunla görmemişsin. Tatmamışsın onu.
Orada işte o zinciri kıramadığın için, o mesela ailenle bir sürü problem yaşadın. O evden çıktın. O evden çıkıyorsun ama yaşadıklarından çıkmıyorsun. Herhangi bir şekilde orayı bir iyileştirmeye çalışmadığın için daha sonrasında da hep o evi hatırlatan şeyleri bulmaya
Evet.
başlıyorsun. Onun gibi bir şey aslında bu. Birazcık da yaralayıcı.
Evet.
Yani.
Gerçekten öyle. Ama o yaralı olduğunu fark etmiyor. Yani onu normal gördüğü için
Evet.
hiç yaralayıcı gibi gelmiyor. Anneannem hep der ki tadını bilmediğin yemeği canın istemez. Öyle bir şey gerçekten.
Evet.
Sağlıklı bir şey görmemiş ki onu isteyemiyor yani fark edemiyor.
Evet, dün bir arkadaşım bahsetti. Bir mahkum var ve o mahkum hani bayağı suçlara bulaşmış falan filan ve sevgilisi var. Kız neyin ne olduğunun farkında mesela. Ama hiçbir şekilde çocuktan ayrılmıyor. Çocuk aldatıyor, ayrılmıyor. Çocuk şiddet uyguluyor,
Allah Allah.
ayrılmıyor. Çocuk işte bir sürü şey yapıyor. Zaten mahkum, yani bir sürü cezadan içeride. Daha sonrasında işte şey gibi bir söylem oldu. Hani nasıl böyle olabiliyor, algılayamıyorum. Kesin ailesinde problem vardır. Mesela ailesi yokmuş.
Bilmiyor ki.
Bilmiyor. Ailesi yok dedi.
Yavrum.
Hani o zaman dedim normal. Çünkü bilmediğim bir şeyi, hem bilmediğim bir şeyi bu şekilde yapabilirsin, hem de
Öğreniyor
işte
aslında şu
bildiğin
an. Evet.
şeyi tanıdık gelip yapabilirsin.
Evet.
Yani gerçekten insanın kendini iyileştirip sağlıklı bir yaşam kurması o kadar zor ki.
Çok zor. İnsanın konfor alanının dışına çıkabilmesi
Evet.
ya da birinin onu çıkarabilmesi çok zor, zor, aşırı zor.
Yani ben bazen kendimi of ya bunu yapmak istemiyorum derken mesela çok buluyorum.
Ben de
O
öyle.
konfor alanından çıkmamak için.
Ben
Sonra
de.
ama kendime şey diyorum, hayır, çıkacaksın.
Yapacaksın. Çünkü bu seni geliştirecek, harika
Evet.
olacak. Evet.
Çünkü eğer çıkmazsam oradan hep orada kalacağımı biliyorum.
Evet.
Hep şeyi konuşuyoruz ya, karanlıkta kalmak isteyen insanlar orada kalmayı seviyorlar.
Ne kadar çeksen de düşüyorlar.
Aynen. Yani insanın gerçekten ben bu karanlığa ait değilim ve sahip de olmamalıyım deyip kendini o aydınlığa çıkmak için çabalaması gerekiyor. Çabalamadığı müddetçe de o karanlıkta maalesef debelenip duracak o ışık. Durduğun yerde o ışık sana gelmiyor. Kendin bir şeyler yapmalısın ki
Işığı
çabalamasın.
görmelisin bir de.
Aynen.
Bir de istek olmalı, yaşam sevinci olmalı, iyileşme isteği olmalı. Hayatı sevmek çok önemli.
Evet.
Bunlar eğer varsa ve istekliysen, biraz da irade varsa, yemin ederim çok değil. Biraz da irade varsa yapamayacağın hiçbir şey yok. Birinin senin elini tutması bu raddede seni uçurur ama elini
Evet.
tutmadan da yavaş yavaş çıkarsın.
Evet, yani aslında birinin elini tutmadan çıkabilmesi bence çok daha
Bence
insanın
de.
kendi gelişimi ve kendine olan güveni açısından önemli. Ha,
Kesinlikle.
tabii ki de bu çıkamayan insanlar için şey gibi gözükmesin, yani duyulmasın da. Hani kendim çıkmalıyım o zaman diye. Hayır, yardıma ihtiyacın olduğun
Tabii
yerde
ki.
yardım istemek bir insanın en doğal durumudur, hakkıdır
Ve
da.
çok da gereklidir çoğu kez bence.
Evet, bunu egomuza yenilip bazen işte
Evet,
söyleyemiyoruz, yardım
evet.
isteyemiyoruz maalesef ama yardım istemeliyiz de.
Kesinlikle.
Ama sen de o yardım istediğin yerde sadece karşı tarafa atmamalısın. Beni birisi tutarsa çıkarım dememelisin.
Evet.
Ben çıkmak istiyorum. Ama yardıma da ihtiyacım var. Biz de yardım edebilir mi tarzında bir düşünce
Evet.
tarzına sahip
Bir
olması
kişi
lazım.
elini tutabilir yani çok normal.
Evet.
Aşırı normal.
Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Bugün ne
Evet.
konuşuyoruz da bugün sendromlar vardı. Şak şak şak
Evet.
şak şak.
Sendromsuz bir hafta diliyoruz ve
Hepinize.
kendinize iyi bakmanızı istiyoruz. Umarım mutlu olursunuz hayatınız boyunca.
Kendinize çok iyi bakın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere.
Bay bay.